Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bir Nazım Hikmet şiiri eşliğinde ki bugün 118. yaşını kutluyoruz Nazım Hikmet'in. Türkiye'nin en büyük şairinin, dünyanın en büyük şairlerinden bir tanesinin. Onun şiirinin eşliğinde Türkiye'de 3 gündür üzerinde fırtınalar kopartılan tek kare fotoğrafı konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. O fotoğrafla anlatılmaya çalışılan, üzerinde yaratılmaya çalışılan fırtınanın tek gerekçesi bugün Türkiye'de yaşayan insanların hepsinin durumunun kötü olmasıdır. Enflasyondur, işsizliktir, hayat pahalılığıdır, yaşam sıkıntısıdır, geçim derdidir. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşın hadi. Aşağıdaki 3 noktaya dokunsun periskop izleyicileri. Onlar oradan yayını paylaş tuşunu tıklayarak yapsınlar. Ben de aynı şeyi Twitter üzerinden yapayım ki diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun. Hep beraber konuşalım. Gazetelerde ne var? Şimdi İnce'den bir Libya'da ne oldu aslında ya? Nasıl oldu sözleri var. Çünkü dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında Tayyip Erdoğan bunu anlattı. Biz elimizden geleni yaptık dedi. Şiiri çok sevdiğinizi fark ettim. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da YouTube üzerinden de aynı şey geliyor. Nazım'ın ellerinize ve yalana dair şiiri vardı ilk yayının sonunda. Çünkü bugün çok güzel anlatıyordu. Bugün yaşadığımız her şeyi çok güzel anlatıyordu. 1949'da yazdı o şiirde. Belki bu yayının sonunda bir tane daha Nazım patlatırız. Neden olmasın? Ağırlıklı olarak Libya gündemi var. Onun dışında iktidar gazeteleri bir yerden yanlamış durumda. Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor? Buna CHP görüşünün, zihniyetinin katkısı nedir? Benim biliyorsunuz her yıl, ya bunu söylemekten nefret ediyorum ama gerçekten içimden gelen bu. Her yıl gelişinde geldiğine tipini sevdiğimin diye karşıladığım Mehmet Öz'ün hayatımıza kattığı yeni ve abuk bir tartışmamız daha başladı. Kahvaltı hayatımızdan çıkartılmalı mı, yasaklanmalı mı, yasaklanmamalı mı? Elbette başka abukluklar da var. Bekarlara vergi var mesela. Saçma sapan şeyler. Ama bütün bunların bir tane gerekçesi var. Aklınızdan çıkartmayın lütfen. Bir tane gerekçesi var. Sadece tek bir gerekçe. Bugün yaşamın Türkiye'de pahalı olması, insanların hayat şartlarının giderek daha da zorlaşması, başka gündemler gerekiyor. Başka saçma sapan şeyler gerekiyor. Mesela bu sabah resmi gazetede Wikipedia'nın kapatılmasının bir hak ihlali olduğuna değinen gerekçeli kararı yayınlandı Anayasa Mahkemesi'nin. Bugün gün içinde Wikipedia'nın açılmasını bekliyoruz. Bakın ne büyük saadet. Ne kadar büyük bir saadet yaşıyoruz. 2,5 yıl önce yaşanan bir saçmalıkla ilgili olarak bugün Wikipedia açıldı diye muhtemelen gündüz saatlerinde hep beraber zıplayacağız. Çok mutlu olacağız ama şunu unutmayın. Wikipedia'nın kapatılma gerekçesi açılmasına duyulan öncülükten çok daha önemli yasakçı zihniyet Türkiye'de ne yapabilirin göstergesi aslında. Sadece bu. Sadece bu. Başka hiçbir şey yok. Ve mesela bugün Sözcü Gazetesi'nde sevgili Çiğdem'in yazısını, Çiğdem Toker'in yazısını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Hayatımıza sokuşturulmaya çalışılan Kanal İstanbul gibi bir abukluk üzerinde maliyetinde bile anlaşılabilmiş durumda değil diyor Çiğdem ve bunları resmi verilerden yola çıkarak anlatıyor. Dün Erdoğan'ın konuşmasından, Ulaştırma Bakanı'nın Anadolu Ajansı editör masasındaki konuşmasından ve 2018 yılında bu konuyla ilgili hazırlanan ÇED raporundan hareketle. Yani devletin kaynaklarını kullanarak diyor ki daha maliyeti üzerinde bile anlaşabilmiş durumda değilsiniz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz ve insanların şimdi kafasına... Aynı yalanı sokuyorsunuz. 5 milyar dolar kazanacağız. Yani nereye kazanıyorsun? Neyle kazanıyorsun? Kaldı ki Çiğdem'in yazısında belirttiği gibi neyin karşılığında para kazanmayı hedefliyorsun? Bunlar konuşulmasın, bunlar anlatılmasın. Başlayalım. Ya önce şu kahvaltı abukluğundan başlayalım mı müsaade ederseniz? Çünkü çok duyacaksınız bunu. Gerçekten gereksiz. Kahvaltı gereksiz mi sorusu bugün Hürriyet'te sürmanşette. Bu arada Ahmet Hakan da yeni köşesini gazetenin arka sayfasına taşımış. Oradan da biz Hürriyet'te ne kadar güzel bir gazete yapıyoruz anlatmış. Yerseniz onu da okuyabilirsiniz. Doktor Mehmet Öz 2020'de kendime kahvaltıyı yasaklayacağım. Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum deyince tartışma başladı. Yasaklı valla. Yasakla yapma. Akşam yemeği de yeme. Hiçbir şey yeme. Bana ne? Bana ne? Niye bunu anlatıyorsun? Bakın bir kere her şeyden önce şunu da anlaşalım arkadaşlar. Tıbbi bir şey söylüyorsanız ki bu o. Sabah kalktığınız zaman acıkmadan çöktüğünüz zaman işte sofraya aslında gereksiz insülin yüklersiniz falan gibi şeyler. Ama başka hekimler de başka şeyler söylüyorlar. Ve burada bizim atlamamamız gereken asıl önemli nokta şu. Burada bunu anlatan insan üzerine Akdeniz tipi beslenme anlatıyor. İyi de biz Amerika'da yapılan kahvaltıyla aynı şeyi yapmıyoruz ki. Bir İngiliz'in kahvaltısına da benzemiyor bizim yaptığımız. Yani sen sabah işte mısır gevreğini bir kaba boşaltıp üstüne su döküp, süt döküp, bal karıştırıp, akçaağaç çorubu basıp falan yemiyorsun ki kardeşim. Bu ülkede insanlar sabah kalktığında güne başlayabilmek için peynirin, zeytinin, alabiliyorsa domatesin, ekmeğin peşinde. İki bardak çayın peşinde. Tarım Bakanlığı dün bir liste yayınladı. Hatalı gıdalarla ilgili olarak. Öyle şeyler var ki içinde mideniz kalkar. Mideniz kalkar. Adam çikolatanın içine bu hani mavi uçuran haplar var ya, onların aktif maddesi sildenafil basmış mesela. O var içinde. Çayın içine 14-15 ayrı firma gıda boyası katmış. Hani anlatıyorlar ya, demli, bir bakarsın böyle aklın bulanır falan. Boyayı basmış adam içine. Tarım Bakanlığı bunları duyuruyor. Biz Türkiye'de bunun peşindeyken ben olsam kahvaltı yasaklarım. Sen yasaklarsın. Senin tuzun kuru. Türkiye'de bu bahsettiğin insanlar, bu nüfusun %50'den fazlası sabah kahvaltı yapabilirse kendini şanslı hissediyor. Yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Onların da yarısı açlık sınırında yaşıyor Türkiye'de. Ne kadar rahat değil mi? İstediğim yerden sallayayım. Niye? Benim bir şovum var çünkü Amerika'da. Ben sallarım. Türkiye'ye gelirim. Yılda iki kere Türkiye'yi karıştırırım. Onu yapmayın, bunu yapmayın. Afrikalıların bilmem ne hayvanının kıçından çıkarttığı bilmem ne çekirdeğini çiğneyin. Çok iyi geliyor. Tesadüfe bakın, benim firmamda da var bu. Bunları söyle. Ondan sonra ya bu ülkenin hekimleri kendi onurlarına sahip çıkmalılar kardeşim. Hekimlik şov kaldıran bir şey değil. Gerçekten değil. Çünkü insan sağlığı var ortada. Bu sıradan bir insanın atıp tutmasıyla alakalı bir şey değil. Ünvanınızı, titrinizi kullanıyorsunuz çünkü. Ahlaki değil bu. Ama Türkiye'de böyle bir tartışma başladı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne kadar rahatız değil mi? Cumhuriyet bugün bir duyuruyla başlamış. Cumhuriyet ve Le Monde işbirliği yapacaklarmış. Türkiye'nin ve Fransa'nın iki saygın referans gazetesi Cumhuriyet ve Le Monde diplomatik işbirliği sözleşmesi imzaladı. Le Monde diplomatik 3 Şubat'tan itibaren Türkçe olarak ayda bir Cumhuriyet'le birlikte ücretsiz verilecek. İyiymiş. Karanlık kuşatma bugün Figen Atalay'ın haberi. Cumhuriyet Erdoğan'ın iktidarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda örgütlenen Nakşibendi Tarikatı'nın yol haritasına ulaştı. Dün Ruşen bir yayın yaptı. Orada İsmail Ağa cemaatiyle Erdoğan'ın görüşmesinin üzerinden konuştu ve çok haklı bir cümlesi var. Bu saatten sonra diyor İsmail Ağa cemaatinin Erdoğan'ın için yapabileceği tek şey dua etmek olabilir. Onun dışında bir katkısı olamaz. Yayını izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Nakşibendi tarikatı kolu olan İskenderpaşa cemaati lideri Mahmut Esat Coşan'ın sonuçları yıllar sonra ortaya çıkacak dediği eğitim alanındaki faaliyetleri AKP ile katlandı. 2005'te eğitime adım atan tarikata 2014'te vergi muafiyeti verildi. ASFA, Server ve Hak Yol Vakıfları ve TUSDAT'a benzeri kurumlarla genişledi. 2019 başında TUS soruları çalındı. Tesadüf. Bizde olmaz. Bizde olmaz. Mümkün değil. Bakan Selçuk soruşturmayı ÖSYM isterse yaparız dedi. Ha gerek yok yani. Tamam ya. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün Hadi Çocuklar Camiye Projesi'nin yaygın biçimde uygulanması için okullara yazı gönderildi. Bu arada bir izleyicim, adını veremeyeceğim kusura bakmayın. Hala hazırda bir İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak çalışıyor kendisi. Çünkü bununla ilgili geniş bir şeyler yazmış bana. Ama özetle söylediği şey şu. Abi bu işi diyor adamlar çok ciddi yapmaya çalışıyorlar ama destek bulamıyorlar. Okullarda bile bunları sallayanlar yok. Evet yöneticiler bastırıyor bu konuda ama okullarda bile bunları sallayan kalmadı artık. Tam burada konuştuğumuz hikaye işte. Tam burada konuştuğumuz, anlattığımız hikaye. İstediğin kadar bağır, istediğin kadar vatan millet Sakarya edebiyatı yap, istediğin kadar insanlara vatan haini diye yafta yapıştır. Artık sözünü sallayan yok. Niye? Ya insanlar dayak arsız oldu kardeşim. O kadar çok çıktın ki üzerlerine, artık senin ciddiye alan yok. Dün Zübeyde Hanım'ın, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 97. ölüm yıl dönümüydü. Çok sayıda kentte anmalar yapıldı. Karşıyaka'da mezarının başında İzmir'de anıldığını da söylediler. Hafter'in imza manevraları, şimdi bütün dünya bir karmaşa yaşıyor. Neden? Moskova'da bir toplantı yapıldı. Toplantıya Libya'da savaşan tarafların, yani merkezi hükümetin ve onun karşısındaki ordunun, Halife Hafter komutasındaki ordunun katıldığını biliyoruz. Konuşmalar yapıldı. Türkiye ile birlikte Rusya burada iki önemli ülke olarak, başat ülke olarak yer aldı. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Ama Hafter'in sabaha karşı ateşkes metnini imzalamadan jetle topukladığı anlaşıldı. Şimdi bunun üzerine Libya'daki temsilciler meclisi, ki temsilciler meclisi Hafter'in kontrolünde. Onlar dediler ki ateşkes bitti kardeşim. Yok, çatışmalar tekrar başlayacak. Rusya bir açıklama yaptı. Dedi ki bir dakika, iki gün süre istedi bizden. Hangisi doğru? Valla öyle bir durumdayız ki, hani bizimkiler söylüyorlar ya, bu işi biz yaptık. Çok iyi yap, biz yap, lan biz olmasak olur muydu falan diye. Rusya'dan gelecek haberi bekliyoruz. Ne kadar etkiliyiz görüyor musunuz? Rusya verecek haberi bize. Ama biz o kadar etkiliyiz. Vurdum kapıya tekmeyi, girdim. Dağılın lan dedim. Yersen. Devran kavgası, ilk yayında konuştuk o fotoğrafla ilgili. İktidar oyunu izleyenlere hedef aldı, İmamoğlu düşmanlık kurgusu dedi. Cumhur İttifakı ortakları Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşlerinin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan Devran oyununu izlemesine tepki gösterdi. Bu arada televizyonlardaki cehalet dikkatinizi çekiyordur muhtemelen. Bu haberi okuyan, bakın okuyan diyorum. Çünkü haberin içeriğini bilmediği için anlatan bir televizyon spikeri kalmadı artık. Gerçekten kalmadı. Okuyorlar, ne verilirse onu okuyor. Sadece spiker onlar. Onu da yanlış okuyor. Devran adlı tiyatro oyunu diyor mesela. Neden? Hayatı boyunca duymamış ki okuma tiyatrosu nedir, nasıl yapılır. Hiçbir fikri yok. O duyduğunu anlatıyor. Devran oyununu izlemesine tepki gösterdi. Erdoğan sıkıyorsa Diyarbakır'da annelerin yanına gidin dedi. Bahçeli tiyatronuzu Kandil'de açın dedi. Tiyatro ismini her şeye bulaştırmayın ya. Anlamadığınızı, sevmediğinizi biliyorum da bulaştırmayın. Tiyatro demişken bir duyurum var arkadaşlar. Şahane bir duyurum var hem de. Dikkat lütfen. Çiğdem Uslusoy Öz bana 2 gün önce bir mail attı. Ve burada bizim yaptığımız şu askıda kampanya var ya, askıda bilet kampanyası, tiyatroya, işte filmlere, konserlere, başka şeylere. Onunla ilgili olarak dedi ki, gençleri tiyatroya gitmeye teşvik eden bir insanım. Ben de kendim bildiğimde haftada en az bir defa tiyatroya mutlaka giderim. Artık emekli bir öğretmen olarak elimden gelen nacizane katkımı lütfen kabul edin. Moda sahnesinde, İstanbul Moda'da, Kadıköy Moda sahnesinde sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyununa, Latife Tekin'in müthiş eseri, hani burada da anlatmıştım ya, burada da konuşmuştuk. Yayın donuyor, benden kaynaklanan bir şey değil arkadaşlar. Bu muhtemelen periskopla alakalı bir şey yine. Ama aynı şekilde YouTube'a da bu devam ediyor. Muhtemelen içinde, kendi içinde düzelecektir diye umuyorum. Eğer düzelmeyecekse de hani yapabilecek çok şey yok. Siz yayını bir yenileyin bakalım. Ben de aynı şekilde burada göreyim. Göstermeye çalışayım. Bakayım. Bakalım. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl yapacağız? Bir görelim. Ama vallahi bir sıkıntı var. Neyse, en kötü ihtimalle öyle izleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. Düzelmesini umut ediyorum sadece şu dakika itibariyle. Bununla ilgili olarak yapılan şey şu. Çiğdem Uslusoy Öz demiş ki 26 Ocak pazar günü saat 19 için askıya 2 tane bilet bıraktım. 26 Ocak saat 19 için 2 tane askıda bilet var. Bu yükü sana yüklemek istemezdim ama çok takipçili bir hesabım yok. Senin aracılığına daha kolay duyurulabilir bu. Gidecek olan öğrenciler sadece Çiğdem Uslusoy Öz adını vermesi yeterli olacak. İki öğrenci kardeşime. Bakın iki öğrenci kardeşime 26 Ocak saat 19'da İstanbul'da Kadıköy Moda sahnesinde sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyununa askıda bilet var. Yayını şu anda kesintiler olduğu için göremeyeceksiniz muhtemelen. Şöyle yapacağız. Yayından sonra, bunu izledikten sonra şunu yapacaksınız. Mail atacaksınız. Tamam mı? Bana mail atacaksınız. Mail attıktan sonra da siz iki öğrenci kardeşime bunu vereceğim. Tamam. Yayın kesiliyor, evet. Şu anda ben YouTube'da da görüyorum. Hakikaten çok acayip. Atlıya zıplaya gidiyor. Bakalım, vardır bunun da bir gerekçesi. Buluruz, çok sorun değil. Ama hemen şunu yapalım önce. Her sefer önce bunu yapmak artık benim için de bir gelenek oldu. İnternette mi bir sorun var acaba? Yayın patates oldu yine, yazmış bir izleyici. Vallahi patates, soğanı ben bilmem. Ama sonuçta evet, bir sıkıntı var mı? Var. Merak etmeyin, şu dakika itibariyle bizim bir kaydımız var. O kayıtla devam edeceğiz yayına. Ondan sonrasını göreceksiniz zaten. Ama bir yandan ben kendi kontrollerimi de yapıyorum. Yayını sürerken yenilemek bize makul bir şey kazandırmıyor. O nedenle hani buradan sonrası nasıl çıkarın çok fazla cevabı yok bende. Yok, internet konusunda bir sıkıntı yok. Muhtemelen başka bir gelişme. Wikipedia'yı açıyorlar. Acaba onun için mi yaptılar ki bunu? Wikipedia'yı açtılarsa demek, Wikipedia'nızı açtık ulan daha ne istiyorsunuz falan diye düşünüyorlarsa olabilir. Ama internetten kaynaklanan bir sıkıntı yok ortada, şu anda görüyoruz. Kesintili bir şekilde devam ediyor bu. Devran kavgası devam ediyor. Dün Ekrem İmamoğlu eşim nereye gideceğini bilir. Kadın üzerinden de tartışma devam ediyor ya. Bu arada size bir haber. Önemli bir haber. Güzel bir haber. Şu bir tane kütle var biliyorsunuz. Bildiğiniz bir kütle var. Kaynaşlı Belediye Başkanı. Kadınların 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma vizesi aldığı maçın ardından Türkiye'de yaşanan sevinci sindiremeyen bir kütle. Büyük bir kütle. Dev bir kütle. O dedi ki böyle giyinemez kadınlar, bunu yapacaksın sonra sevinmemizi bekleyeceksin. Erkeğin huzuruna bu kıyafetle mi çıkılır? Hadsiz, çapsız, gereksiz, anlamsız, tuhaf bir yaratıktan bahsediyoruz. Gerçekten tuhaf bir yaratık bu. Onunla ilgili ben de dün sosyal medyadan bir çağrı yaptım. Dedim ki ya bu oturduğunuz yerden söylenmeyin kardeşim. Bir şey yapmak istiyorsanız hiç değilse şunu yapın. Bu heriflerin bir Facebook sayfası var. Kaynaşlı Belediyesi'nin. Yazın oraya. Ben de yazdım. Dün gece Facebook Kaynaşlı Belediyesi'nin Facebook sayfasını kapattı, durdurdu. Şöyle yazmışlar altına da. Beklenmeyen bir takım etkileşimler oldu. Çok sayıda etkileşim geliyor. Tamam, olması gereken bu işte. Derdimizi anlatabilmek. MHP yönetiminin soruşturma açtığı söyleniyor. Bakalım, göreceğiz. Soruşturmak yetmez ki. Soruşturmakla bir şeyin çıkması, ortaya çıkması, gerçekleşmesi. Yani çok saçma bir şey olacaktır. Burada... Yani periskopla ilgili bir sıkıntı var mı? Vallahi bilemedim ya. Yani şu anda YouTube çalışıyor. Gayet iyi çalışıyor hem de. Ha, periskop da geldi. Evet, onda da var. Sıkıntı yok gibi. Tamam, periskop da geldi. Ya dediğim gibi hani geçici bir şey yaşanıyor. Ne olduğunu çok fazla bilmiyorum ama çok da sorun değil. Boş verin. Müebbetten beraate. Bu haberi duydunuz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin EDOK ayağına eğitim doktrin komutanlığı, Ankara Balgat'taki komutanlık ayağına ilişkin davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski kor general Metin İyidil hakkında karar bozuldu. İstinaf Mahkemesi beraat ve tahliye kararı verdi. Ya kardeşim bir ayarınız olsun be. Bir ayarınız olsun. Bir tanesinde ağırlaştırılmış müebbet var, öbür tarafta beraat var. Dalga mı geçiyorsunuz? Kafa mı yapıyorsunuz siz? Adalet, işte hep konuşuyoruz ya. Adalet kardeşim, adalet. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması çok iyi yazmış Fatih Çam. Doğru. Yani söylediğinde hani yeni bir şey de yok ki. Benim karım ne yapacağını, nereye gideceğini bana sormaz. Benim haddim mi zaten dedi. O bilir. Ne istiyorsa da onu yapar. Zaten bu ülkede kadınlar kendi haklarına sahip çıkmak zorundalar. Asıl sıkıntımız bu bizim. Sesimizi bunun için yükseltmek zorundayız. Demokratik haklarımızı bu yüzden kullanmak zorundayız. Mecburuz. Başka çaremiz yok ki. Devam edelim. İçimden gelmediyse demek. Sabah gazetesini açmamışım. Durun Sabah gazetesini açalım. Ne olup bittiğine bir bakalım. Çok önemli gazete çünkü. Gerçekten çok önemli gazete. Bakalım. Hafter saldırırsa dersini veririz. Evet, bence de. Yani Rusya izin verirse. Kahvaltının sağlıkla bir ilgisi yok, yasaklansın. Mehmet Öz abuklaması. Oyuncu ve müzisyen Recep Aktu 65 yaşında hayatını kaybetti. Dün söylemiştim. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bir oyuncu, aynı zamanda müzisyen. Devam edelim. Ben bu Hafter saldırırsa dersini veririz lafını okumuyorum. Gerçekten çok saçma bir laf çünkü bu. Çadır tiyatronuzu Kandil'de kurun. Sayın Bahçeli, çadır tiyatrosu olarak adlandırdığınız bir habur girişi vardı sizin. Siz söylemiştiniz üstelik. O tiyatroyu kuranlarla aynı yerde oturuyorsunuz şu anda. He? Yalan diyebilecek biri var mı buna? Çadır tiyatrosu diye siz söylemiştiniz. Ama aynı yerdesiniz. Aynı yerde oturuyorsunuz şu anda. Neden? İlginç. Bana çok ilginç geldi vallahi. Muvazzaf askerlere yönelik bir FETÖ operasyonu yapıldı. İzmir merkezli, aralarında 6 F-16 pilotuyla 4 ilçe jandarma komutanının bulunduğu 294 teğmen ve üst teğmen için gözaltı kararı alındı. Operasyonlarda 220 kişi yakalandı. Ya kardeşim bir şey soracağım. Şimdi bütün bunlar, bütün bu yaşananlar aslında insanların yürütülen bu operasyona yönelik iyi niyetli yaklaşımlarını karamsarlığa sevk etmiyor mu? Sizde öyle olmuyor mu? Bende öyle oluyor. 3,5 sene geçti üzerinden ya. 3,5 yıl hala aynı şeyi söylüyorlar. Ya Gökhan Bey boş verin ya, kahvaltı yasak ya, bırakın adam nasıl gündeme geleceğini bilmiyor. Vallahi nasıl gündeme geleceğini bilmiyor. Her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Her şeyi söyleyebilir. Ne olacak ki? Adamın şovu var ya. Amerika'daki şovunda para kazanmaya çalışıyor. Lütfen aklınızdan çıkartmayın bunu. Dr. Oz. Diyorum ya işte, ben bunun için söylüyorum. Geldiğine tipini sevdiğim diye. Her yıl geliyor, karıştırıyor Türkiye'yi. Abuk sabuk. E başka hekimlerde başka şeyler anlatıyor. Hayır diyor. Bugün gazetelerde var. E tabi işte onu söylüyorum. Power Electron rumuzlu izleyici yazmış. Çadır tiyatrosunu ortağın kurdu. Ya yalansa yalan. Ya kardeşim bana yalan deme. Ben yalan söyledim de. Çünkü çadır tiyatrosu sözü sana ait. Sen habura çadır tiyatrosu dedin. Demedin mi? E şimdi aynı adamlarla aynı iş yapıyorsun. Ben niye inanıyorum ya? Ben sana niye inanıyorum? Sözcü'ye bakalım. Gazilerimize müjdeli haber bugünkü manşet. Sözcü yazdı. Cumhurbaşkanlığı harekete geçti. Erken emeklilik hakkı ellerinden alındığı için mağdur edilen gazilerimiz için yasal düzenleme kısa sürede meclise geliyor. Mağduriyet bitecek. Hadi inşallah diyorum buna sadece. Bugün sür manşette İlker Başbuğ eski genelkurmay başkanı ile bir haber yapılmış. Aytun Çerkin medya yazıları bölümünde. Diyor ki PKK'yı tanık, orduyu sanık yapmakla FETÖ'cüleri tanık, sözcüyü sanık yapmak aynı şey. E tamam, doğru. Doğru Sayın Başbuğ. Ama bu tespit bir işe yaramıyor ki şu anda. Yani Türkiye'de pek çok insan yapabilir bunu. Pek çok insan söyleyebilir. Yani ne yapacaksınız eski genelkurmay başkanı sıfatınızla? Ne yapacaksınız? Kahvaltıyı Celal Şengör'le yapsın yazmış biri. Vallahi Celal Şengör iki kişilik kahvaltı çıkartabilir mi? Onunla alakalı o, biliyorsunuz. Hakan Fidan Suriye ile masaya oturdu. Dün sabah konuştuk biz bunu. Geçebiliriz. Başkanın kafası Cumhuriyet öncesinde kalmış. Düzce Kaynaşlı'nın MHP'li belediye başkanı Birol Şahin, ki yayının kalanında bize kütle olarak anacağız kendisini, Almanya'yı yenen kadın voleybol oyuncularına dil uzattı. Kendilerini teşhir ediyorlar dedi. Tepki yağdı. Tepki gösterilecek bir tip değil bu. Gerçekten değil. Değmez. Ama sesimizi yükseltmek zorundayız. Çünkü bu bir görüşün temsilcisi. Bu görüş Türkiye'de azımsanmayacak düzeyde. Azımsanmayacak düzeyde. Ve MHP bu adamı atacak kardeşim. Bak ötesi yok. Yoksa biz bu görüşü sahipleniyoruz demek. Biz bu görüşü sahipleniyoruz demek. Evet, biz de aynı şeyi düşünüyoruz demek. Dün yayından sonra çok sayıda mail geldi. Çok sayıda sevdiğim dostum yazdı. Ya çok sert konuştun. Arkadaşlar böyle konuşmak gerekiyor. Gerçekten. Yani İsmet Paşa'nın o sözünü unutmayın. Unutmayın. Haklılarla haksızlar arasındaki, nasıl olmak gerektiği, cesurca davranmak gerektiği konusundaki sözü hatırlayın. Bu insanlar bundan besleniyorlar zaten. Ses çıkmadığı için bu kadar rahat atıp tutuyor. Sen kimsin ulan? Dediğin anda pısıyor. Hesabını kapatıyor. Kilitliyor hemen. Kaçacak delik arıyor. O yüzden sesimizi çıkartmamız gerekiyor. Soruşturma. Geçin bunu. Geçin bunu. Soruşturma başlatmakla bitmez. Ya bakın size bir şey anlatacağım. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Ama duyun. Burada duyun. Kullanın da sağda solda anlatın. Bu adamın, bu kütlenin kadınlarla ilgili söylediği söz hiç kimseye dokunmasa bile, hiç kimseye dokunmasa bile Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının basın müşaviri, basın müşavirliğini yapan bir kadın gazetecidir. Deniz Güçer adı da. Hiç kimseye dokunmasa ona dokunması gerekiyor. Ya bu olmaz. Bu herifi atacaksınız kardeşim. Bu herifi atacaksınız. Bizim seninle işimiz yok diyeceksiniz ki gösterebilirsiniz kendinizi. Yoksa siz de bu görüşün sahibisiniz. Siz de sahipleniyorsunuz. Hiç kimse kendi şahsi görüşüdür. Antindir, kuntindir demesin kardeşim. Şahsi görüşe sen de sahip çıkıyorsun. Çiğdem'in yazısından bahsetmiştik. 1 milyar dolar için bugün yazısının başlığı. Yazıda söylediği şey gerçekten son derece önemli. 3 ayrı rakam vermiş. Ulaştırma Bakanı'nın sözlerinden, Cahit Turan'ın sözlerinden hareketle demiş ki, bakın 2018'deki Çınar Mühendislik tarafından hazırlanan ÇED raporunda 75 milyar lira, 12.7 milyar dolar proje büyüklüğü Kanal İstanbul'un. Ulaştırma Bakanlığı'nın Temmuz 2018 sunumunda 20 milyar dolar, Bakan Cahit Turan'ın açıklaması 25 milyar dolar. Ya diyor ki, siz kardeşim daha maliyetini bile bilmiyorsunuz. atıp tutuyorsunuz asrın projesi, çılgın proje, manyaklık, düpedüz delilik falan diye anlatıyorsunuz ama daha maliyeti yok ortada. Bilmiyorsunuz hiçbir şeyi. Ve bu parayı neye karşılık harcayacaksınız? Halkın yaşam hakkını nasıl göz ardı ediyorsunuz? Çok açık bir soru ya. Herkes sütre gerisinden bağırıyor. Herkes. Dün 15 Temmuz şehitleriyle ilgili vakfın parası gündeme geldi mesela. Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında dikkatinizi çekti mi? Allah Allah, tesadüf. Nereden çıktı? Kılıçdaroğlu çünkü öne çıkıp dedi ki 319 milyon lira topladınız. Nerede bu para? Hazineye aktarıldı. Sebep? Dün Erdoğan diyor ki vakfa tekrar aktarıldı. Ya ben soruyorum o zaman kardeşim, niye hazineye geçirdin? Madem vakfa aktaracaktın, niye hazineye geçirdin? Versene cevabını. Niye yaptın bunu? Yok ki cevabı. İnsanlar bağırmasa hazinede eriyecekti o para. İnsanlar bağırmasa hazinede eriyecekti o para. Ondan sonra konuşmuyor. Ya çok sert konuşmuyorum. Çok sert konuşalım kardeşim. Çok sert konuşalım. Bir günün bugünkü manşeti müthiş bir manşet. Mehmet Emin Kurnaz. Şimdi kamuoyu araştırma firmalarının üst üste yaptığı anketler bize gösteriyor ki dün sabah yayında da konuşmuştuk. Vatan, millet, Sakarya, bu edebiyat artık Erdoğan oy moy kazandırmıyor. Tam tersine insanlar uzaklaşıyor. Niye? Herkes cebine dokunuyor. Bugün Hakan Bayrakçı'dan hareketle, Soner'in başkanı Hakan Bayrakçı'dan hareketle aynı şeyi söylemiş. İktidarın siyasi hamleleri ekonomiye tosluyor. Yetersiz bakiye bugünkü manşet. Doğru. Bizim gözlemlerimize göre toplum artık vatan, millet, Sakarya, bayrak, savaş söylemlerini aşmış görünüyor. Tam olarak değil tabii ki. Bu gelişmeler hala toplumu etkiliyor. Onların psikolojilerini de etkiliyor ama onun önüne gelen temel şeyler var. Geçim derdi, para, ekonomik sorunlar. Biz de aynı şeyi anlatıyoruz. U dönüşü yapmak temel strateji oldu. Ülkeyi maceradan maceraya sürükleyen AKP geri vitese devam ediyor. Suriye ve Libya'nın ardından sıra Mısır'a geldi. Mısır biliyorsunuz darbeci, Sisi, ne işimiz var ulan bizim seninle, artist falan yapılıyordu. Toplantıda Sisi de var. Nasıl olacak o işler? He? Mısır'ın temsilcileri de var orada. Olması gereken bu. Yayının arasında bir izleyici, Tufan mıydı adı? Şuradan bulayım da, Tufan diye hatırlıyorum. Tufan Bey. Evet oymuş, doğru. Tufan Bey demiş ki, yayınla ilgili bir şeyler de söylemiş ama o yeri değil, onu sonra kullanırız. Ne yapsa bu adam size yaranamıyor Ünsal Bey. Size ve size benzeyenlere yaranmak mümkün değil. Diplomasi diplomasi dediniz. Alın size adam diplomasi yaptı, yine aynı şeyi söylüyorsunuz. Ya güzel kardeşim bak, şunu anlamak bu kadar zor mu? Diplomasi diplomasi diye bağırdığım doğrudur. Herkes bağırmalı bence. Ama diplomasi diplomasi diye bağıranların karşısında 10 gün önce çıkıp ne diplomasisi lan, ne diplomasisi, teröristle hükümet arasında arabulucu olunur mu artist diyen adamlar bugün aynı şeyi yapıyor. Kim yaptırdı bunu? Ya adı Vladimir Putin bunu yaptıran adamın. O söyledi, tak diye söyleneni şak diye yaptılar. Aksini kimse iddia edemez. Üstelik süreci tamamen bıraktılar ellerine. Faruk Loğlu dün bir değerlendirme yaptı. Sosyal medya üzerinden de paylaştı bunu. Şu anda Rusya'nın tam istediği gibi gelişiyor işler. Düşünsenize, iki seçenekli bir soru var elinizde. Bir, ateşkesi Hafter imzalarsa ne olur? Vallahi barış eliyle Rusya bölgedeki egemenliğini daha da güçlendirir. İmzalamazsa ne olur? O zaman Rusya'nın kontrolünde devam edecek bir süreç demek zaten. Yani onu barış masasına tekrar oturtabilecek sadece Rusya değil mi? O zaman? Ya her ihtimalle adam kazandı zaten. Her ihtimalle. Anlatsana bana şimdi Tufan kardeşim. Nasıl oluyormuş diplomasi? Bunun için bas bas bağırıyoruz işte. Ama insanlar o kadar böyle körlemesine dalıyorlar ki bu işi. Hani o yapılan sokak röportajlarında diyor ya, kadına mikrofon soruyor. Reis söylediyse bence doğrudur. Ama diyor reis, Melih Gökçek'le ilgili bunu da söyledi, görevden aldı. He, o kadarını bilmiyorum diyor. Sen o kadarını hiçbir şey bilmiyorsun ki sen. Hiçbir şey bilmiyorsun. Körü körüne bağlanmışsın. Devam edelim. Faiz normalde haram ama bankalar alabilir. Her haberde, bunlarla ilgili her haberde yaptığım gibi Benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması, başkanlığının. Diyanete bir başvuru yapılmış. Denilmiş ki TOKİ'den ev sahibi olmak üzere başvuran vatandaşların bankaya ödediği faiz caiz midir? Cevap: vallahi faiz normalde yasak. Normalde? Neşeada, normal şartlar altında. Hani suyun bayağı 0 derecede donduğu, 100 derecede kaynadığı şartlardan mı bahsediyoruz? Gibi. Faiz haram. Yapmayın. Ama bak, vatandaş sonuçta ev sahibi olacaksa ve bunu devlet vatandaşlarına kıyak olsun diye yapıyorsa o zaman olabilir. Ya siz hayatınızda böyle bir din anlayışı gördünüz mü? Bu yayını izleyen samimi dindarlar, size soruyorum. Ha? Elinizi vicdanınıza koyun. Hadi söyleyin bana. Bak, dini anlayışı yumuşattı. Nasıl oldu bu? Hiç dokunmadı değil mi size? Hiç. Bunu da eyvallah. Bunu da aldınız, kabul ettiniz. Alnınızı secdeye koyacaksınız bu düşünceyle. Hı? Yapacaksınız değil mi? Nasıl olacak bu? Efendim? Efendim? Nasıl? Ya kardeşim, bırak Allah aşkına ya. Bırak. Hala bunların söylediğine inanıyor musunuz? Hala bunların söylediğine inanıyor musunuz siz? Vallahi o zaman kendinizde arayın sorunu. Ciddi söylüyorum. Bu adam 10,5 milyar değil, 15,5 milyar dayar. Teşkilatıyla beraber. Vallahi gıkınız çıkmayacak nasıl olsa. Lan benim param nereye gitti? 10 milyar liraya, 10 katrilyona yeni din mi icat ettin diye sormayacaksınız çünkü. Ne olacak ya? İzmir Büyükşehir Belediyesi oy çokluğuyla, birliğiyle değil, oy çokluğuyla bir karar aldı. Cemevleri ibadethane statüsünde. Ya diyorum ya, burada zaman zaman hatırlatma yapalım. Hafızamız körelmesin bizim. Çünkü bu kötü bir şey. Bu konu, ibadethane midir değil midir cemevleri konusu, 20 yıllık AKP iktidarında defalarca gündeme geldi. Diyanetten sorumlu devlet bakanı Faruk Çelik olduğu günlerde Ankara'da bir çalıştay yapıldı. 16 cilt kitap hazırlandı. Sonra hiçbir şey olmadı tabii ki. Aynı dönemde bu soruyu AKP yetkilileri yanıtlamaktan kaçındı. Oysa soru çok basit ya. Ben de burada sıkça sordum. Cemevi ibadethane midir değil midir? Diyemediniz. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi aldı bu kararı. Ne sağlayacak? Yani sen ibadethane desen ne olur, demesen ne olur? İnsanlar orada bir araya gelip ibadet etmiyor mu? Öyle değil. Cami statüsüne alındığı zaman, cami, kilise, havra statüsüne alındığı zaman cemevlerinin bir takım giderleriyle ilgili rahatlık olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptı şimdi. Ne olacak? Doğrusunu yaptı adamlar. Bundan sonra, ya bu sözü Tayyip Erdoğan defalarca söyledi. Vereceğiz. Cemevi, şahsım cemevlerine ibadethane statüsü vereceğiz. Bu memurların 3600'üne döndü ya ek göstergeye. Bekle. Ama faiz yerine göre artık haram değil. Valla bu ülkede samimi dindarlar da yattı kulaklarının üstüne bekliyorlar. Yattı hepsi. Şahane. Vallahi. Oo, nefis. Dağlardan serin herkes. Sağlıkta anestezi ilacı endişesi sürüyor. Isparta'da bir hastanın anestezi ilacı dormofol nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına bakanlığın tatmin edici yanıt vermemesi anestezi kullanacak hastalarda endişeye neden oldu. Yo, tatmin edici bir yanıt vermemesi diye bir şey yok. İlaç toplandı. Yanıt ortada. Ama bunun altından çok daha büyük pislikler çıkabilir. Çünkü bununla ilgili olarak ben dün bir haber izledim mesela. O haberin içinde bunun etken maddesi, kullanılan bu anestezin etken maddesine ilişkin çok ciddi sıkıntılar olduğu söyleniyordu. Bunun altı doludur arkadaşlar, bu boş gelmez. Göreceksiniz. Soylu'ya yanıt: tek derdimiz barış olsun. Olmadı Sayın Kadir İnanır, olmadı. Olmadı. Size gözünüzün içine bakarak Kadir Efendi falan diyen bir adama yanıtınız bu olamaz. Eğer yanıtınız bu olursa sizden sonra gelecek yanıtlar da aynı düşük ses tonuyla olur çünkü. Tek derdimiz barış olsun. Barışın nasıl sağlanacağını anlatın. 2009'da ben akil adamlar heyetindeyken ağzını açmayanlar bugün konuşmasın deyin mesela. Eğer diyemiyorsanız kusura bakmayın, olmaz ya. Vallahi olmaz. 8 yıl sonra Ankara ve Şam resmi olarak görüştü. Hayır. Öyle yani... Bunu bir içsel yolculuk olarak düşün. Suriye'yle görüştüler diye değil. Asla. Bu bir içsel yolculuk. Yeni başladı. Zaten önemli olan varacağın yer değil ki, yolculuğun kendisi. Gerçekten böyle düşün. Sakin, sakin. Ha, rahatla. Görüşmedi yok. Olmaz öyle bir şey. Ne alakası var? Yeni Şafak, dersini veririz. Tayyip Erdoğan sözleri, evet geçelim bu sözü direkt. Savaşı seçti. Rusya'da büyük umut bağlanan Libya görüşmelerini Hafter'in masayı terk etmesiyle sonuçsuz kaldı. Vallahi Rusya diyor ki 2 gün süre istedi. Hafter'e bağlı temsilciler meclisi açıklama yapıyor. Ateşkes bitti, savaş tekrar başladı diye. Göreceğiz. Ruhani'den paralel iması. Bu kardeşini bir kutlar mısın? Bu kardeşini bir kutla. Kutla, neyi anlatacağımı anladın sen. Neyi anlatacağımı anladın? He? Şu İran füzesiyle düşürülen Kanada uçağı, Ukrayna uçağı. Ben dedim ki size, ben dedim diye değil ama bakın böyle. Siyasal İslam hep aynı yerden çıkacak, aynı şeye bakacak, aynı şeyi anlatacak. Bir dakika ya, aynı şey Allah korusun bizde olsa hemen paralel yaptı. Talimatı kim verdi? Şahsım. Alakası yok. Küçük enişte. O da değil. İran yönetimi düşen Ukrayna uçağıyla ilgili tutuklamalar olduğunu açıkladı. Dikkat! Cumhurbaşkanı Ruhani ise skandalla ilgili devrim muhafızları ordusunu işaret etti. Olayı affedilmez hata olarak niteleyen Ruhani, ucu kime dokunursa dokunsun cezalandırılacak dedi. Allah Allah! Paralel yapı. Kesin. Kanada Başbakanı gerilim artmasa Kanadalılar evlerinde olacaktı diyerek Amerika'yı dolaylı olarak suçladı. Doğru. Bunun altından büyük pislik çıkacak. Çok büyük pislik çıkacak. Çadır tiyatronuzu kandille kurun. Vallahi siz şu daha önce kurulmuş çadır tiyatrosuyla ilgili sözlerinizi bir daha hatırlayın Sayın Bahçeli. Ondan sonra tekrar konuşalım. Domuzluk yapanlar ifşa oldu. Akşamın manşeti. Bak domuz üzerinden. Gıda ürünleri ve lokanta kontrollerinde gazozdan bala, çaydan çikolataya kadar 229 şirketin 386 ürünü zararlı çıktı. Daha vahimi, birçok sucukçu ve kebapçı at, eşek ve domuz eti kullanmış. Bunu buradan kullanmayalım. Takvimde, Yılın Gazetesi'nde var. Şu arkada bir kitap görüyorsunuz. Mutfak Sırları, Anthony Bourdain'in. Muhteşem bir kitap. Gerçekten muhteşem. Böyle bitmesin diye yavaş yavaş okumaya başladım artık. Cuma'ya yetiştireceğim, merak etmeyin. Onun için de mesela bu domuz mevzu da var. Yani gençken başladığı aşçılık serüveninin içinde mutfakta kullanılan kirli ve temiz gıdalardan bahsetmiş. Ve diyor ki Anthony Bourdain, bunların üretim koşullarını bilseniz yemekten imtina edeceğiniz domuz değil tavuk olurdu diyor. Tavuk. Öyle koşullar altında çünkü yaşıyorlar ki, öyle koşullar altında üretilip kesiliyorlar ki çok ağır. Neyse, kitabı anlatacağım zaten. MHP kütleyi ihraç etmiş. Hadi ya, duyuruldu mu böyle bir şey? Vallahi benim görmem lazım kardeşim. Ama başka çaresi yok. Evet, Sadir Durmaz. Milletçi aklı gururumuz olan Filenin Sultanları hakkında yapmış olduğu çirkin paylaşım nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Durun, daha bitmedi. Bu herifin, bu kütlenin siyasette yerinin olmaması gerekiyor. MHP üzerine düşeni yaptı. Hayır, ben oradan öyle okumadım. Yasin Mersin. Tam ihraç etmiş 30 kişi yazdı. Okuyun şurayı. Sen okusana güzel kardeşim. Ha? Hiç denedin mi? Biriyle konuşurken bir şey dinlemeyi denedin mi mesela? Ne kadar rahat sallıyorsun oturduğun yerden ya. Ben gördüm orada yazılanları. Ama o yazı benim için gerçek anlamda muteber olan bir yazı değil. Niye biliyor musun? Burada yazanların içinde o kadar çok troll var ki. Sen dikkat etmiyor musun? Mesela yayın başladığında direkt ses yok yazanlar var. Sence niye geliyor onlar? Hı? Hiç düşündün mü? Yok. Oturduğum yerden sallayayım ben, değil mi? Öyle olmuyor canım benim o. Öyle olmuyor. Ancak buradan görmem gerekiyor. Evet, yani MHP yetkililerinin çıkıp bu açıklamayı yapması gerekiyor. Gün içinde muhtemelen yapacaklardır. Yetmez. Bakın biz de aynı şeyi yaptık. Biz de. Facebook'taki sayfaları kapandı. Yoruma kapandı şu anda. Yapacağız. Yapmak zorundayız kardeşim. Bu ülkede kadınlara, erkeklere, insanlara üst perdeden sallayamayacağını herkes bilecek. O kadar kolay değil. Gördünüz mü? Halvalide ya onlar gibi konuşmayalım Yusuf Bey ya lütfen. Daha tatlış olalım biz. Daha tatlış. Yok öyle bir tatlışlık ya. Bana kahvede küfrettiysen kahvede özür dileyeceksin benden. Cevabı da kahvede alacaksın. Herkesin önünde yaptıysan bunun ceremesini çekeceksin. Vallahi ben söyledim işte size. Dün de hatta açık yüreklilikte o Kaynaşlı Belediyesi'nin sayfasına da yazdım. Kaynaşlı'dan bırak benzini, bırak karın doyurmayı sakız alırsam şerefsizim dedim. Gerçekten öyle. Bunu kim üstleniyorsa kardeşim, bu herifi kim destekliyorsa sorunun müsebbibi odur, kaynağı odur. 6 F-16 pilotuna FETÖ gözaltısı. İzmir'deki ankesör soruşturmasında 6'sı F-16 pilotu Muvazzaf 97 üsteğmen ve 11 teğmen hakkında gözaltı kararı var. Darbeci imamla ABD'ye uçmuş. FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz'un Mahrem İmam Hüseyin Çakıroğlu'yla yan yana Amerika seyahati yaptığı ortaya çıktı. Heh, işte asıl haber bu kardeşim. Urla Belediye Başkanı ile ilgili söylenenleri hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta sonrasında şöyle şeyler yazanlar oldu CHP'nin içinden. Ya bu adamla ilgili çok uyardık biz. Yapma dedik Kemal Kılıçdaroğlu'na falan. Ben de şunu anlattım. Ya kardeşim soruşturma soruşturma diyorsun. Soruşturmanın içinde bir takım evrak, bir takım görüntüler, fotoğraflar ortaya çıkacaktır. Şimdi benim ricam şu. FETÖ'nün imamlarıyla, FETÖ'nün yakın adamlarıyla, FETÖ'nün sahilin baş parmağı kadar yakın insanlarla birlikte hareket edenlerin hepsi için aynı şey yazılsın. Hepsi. Hepsi. Giden çaya çorbaya kaşık sallayan, paltosunu tutan, kirli donuna plonjon atan, önünde diz çöküp yerlerde sürünen, elini ayağını yalayan, yarım bıraktığı çayı, tükürüklü çayı içmeye niyetlenen, herkes için aynı şey yapılsın. Ben destekliyorum. Urla Belediye Başkanı. Bana ne kim olursa olsun. Burada asıl olan hikaye Fethullah Gülen terör örgütüyle mücadele değil mi? Evet. Yapılsın kardeşim. Yapılsın hepsini bilelim biz. Neyse ki takvim var. Bugün takvim saçma sapan bir gazete yapmış. Dün yaşadıkları, dün hatırlıyorsunuz değil mi? Artık takvim deyip geçmeyeceğiz yalnız. Takvim dedikten sonra herkes bir duracak şöyle. Hop öyle değil. Çünkü dün Ergün Dilen'in yazısından öğrendik ki her gece saat 23.30-24 civarında Amerika saatiyle Donald Trump bayağı şort, tişört, pijama giymediğini düşünüyorum. Kapıya çıkıyor, kapıya bim torbasını asıyor. İçinde bir ekmek bir gazete yazıyor. Ama gazetenin yanında takvim yazıyor. Donald Trump'ın takvim okuduğunu öğrendik. Muhtemelen bir bim torbası asılıyor kapıya, Beyaz Saray'ın kapısına. Sabah bırakıyor apartman görevlisi ona. Öyle bir gazete boru değil yani. Emekliye %8 ek ödeme. Neden? Emekli olduğu için. Biz seviyoruz ya. Biz çok seviyoruz. Hastasıyız emeklinin. Ek ödeme %8'e çıkarılırsa. Hocam çıkarılırsa diyorsun. He. Yukarıda ek ödeme demişsin. Evet. Çıkarılırsa mı çıkartıldı mı? He onu bilmiyoruz la. Ama bak çıkarılırsa hesap yaptık biz. Bağkur aylıklarında 241 liraya varan artış olacak. Çok etkileyici. 1,5 milyon kişiye iş. Vallahi yazmış bak bunu. 1,5 milyon kişiye iş. Ya şu işi bulamadınız. Nasıl sahtekarlarsınız siz ya? Nasıl sahtekarlarsınız siz ya? Ya işsizlik düşmüyor, artıyor. Herif şu yalandan bıkmadı ya. 1,5 milyon kişiye serin mi gelsen acaba biraz? He? Çünkü kabaca 4 milyon 600 bin işsiz var. 1,5'una iş bulursan valla işsizliğin %33 oranında azalması gerekiyor Türkiye'de. %33. Tabii apartman görevlisi mi yazmış biri? Tabii Beyaz Saray müstakil bir bina olduğu için oraya tek başına bir apartman görevlisi bulamamışlar. Yakında TOKİ var. Washington'ı bilenler. Yalan mı söyleyeceğiz kardeşim burada? Yanında hemen Beyaz Saray'da o parkın yan tarafında TOKİ var. Oraya bakan kapıcı bakıyor. Onun için o. Yoksa tek başına kimse çalışmıyor Beyaz Saray. Daha önce almışlar. Tazminat sıkıntısı olmuş. Yeme bizi. Bak bak yeme bizi. Kim? Mehmet Öz. Kahvaltı haberi. Yeme bizi başlığı. 2015'te Mehmet Öz kahvaltı en önemli öğün. 2020'de Mehmet Öz kahvaltıya hiç gerek yok. Gazetecilik başarısı. Vallahi gazetecilik başarısı. 2015'te Mehmet Öz bunu demiş. Şaşırdınız mı? Ya anlatmaya çalışıyorum. Bak güzel kardeşim. Adamın bir şov programı var. Tamam mı? Orada gündeme gelebilmek için, onu Türkiye'ye taşıyabilmek için her şeyi söyleyebilir. 2015'te kahvaltı en önemli öğün. 5 sene sonra kahvaltı yasaklansın. Ne olacak ya? Ne olacak? Salla, kim hatırlıyor bunu? Öksürük için ayva yiyin. Tıp dünyası böyle bir dünya. Şimdi bunları gören insanlar, ya hekimlik zaten Türkiye'de sürekli olarak aşağılanan, kötülenen, dövülen, darp edilen insanlardan bahsediyoruz. Ya bunu ucuzlatıyorsunuz siz kardeşim. Ucuzlatıyorsunuz. Bu mu şimdi tıp? Öksürük için ayva yiyin. Bu. Yeşil çay, ceviz, sağlık nefis. Çok da zorlama bir kafiye olmuş ama. Yeşil çay, bağışıklığı güçlendirir, kalp krizine karşı etkilidir. Ceviz, kolesterolü indirir. 143 gramı çocuk yapar. Daha önce onu gördük biz. 143 gram ceviz çocuk yapıyor. Yiyorsun, bak 141'de hiçbir şey yok. Hafif hareketlenme oluyor. 143 ağzına bir atıyorsun. Çiğnediğin anda bakıyorsun, kanepede bebek var. Böyle. Böyle. Tıp dediğim bu. Çünkü bunu da söyleyen bir hekim. Uzman doktor Tuğba Kayan Tapan. Vallahi tanıyan bir insan evladı varsa söylesin. Ciddi söylüyorum. Arasın kendisini ve söylesin. Ayıptır bu. Uzmanlığını burada böyle eziyorlar bu hanımefendinin. Eminim değerli bir hekimdir. Ama uzmanlığı böyle eziliyor. Al. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu. Pık, salla. Ya bir şey de yapamadık şimdi. Gece de ağır geçti arkadaşlarla. Ne yapacağız ya? Yarına ne yazacağız? Aa, dur ya dur. Aşkta sıkıntı var. Çıkar çıkar oradan. Yaş en son ne yazdık? 41 abi. 41 yaşındayım. Aşkta sıkıntı var. Tamam. 40 yaz. 40. 40. Yazalım mı? Yaz yaz. 40 yaz. 40 yaşındayım. Yeni evlendim. Aşkta sıkıntı var. Çözüm ne? Bak tıp bu. Aynı şeyi anlatıp duruyor adam. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Her Ramazan televizyon ekranına çıkıp oteline yeni katlar yükselten adamdan bir farkı yok. Yok kardeşim. Aynı şey. Aynı soruyu döndür çevir yazıyor. Ne olacak ki? Hekimlik böyle bir şey değil. Değil kardeşim değil. Böyle bir şey değil hekimlik. Ama Sağlık Bakanlığı, Hekimler Birliği buna karşı çıkmak zorunda ya. Her şeyden önce. Onların yapması gerekiyor. Sen yapmazsan istediği gibi at oynatacak o da. İstediği gibi salla. Ne olacak ki? Dehşet. Haberi takvimden okuyalım demiştim ya. Tarım Bakanlığı çarşı pazarda satılan gıda ürünlerini inceledi. Tam 386 yiyecek maddesinde hile belirledi. Halkın sağlığıyla oynayan vicdansızları teşhir etti. Sucukta domuz ve at eti varmış. Dana köftede tek tırnaklı hayvan eti varmış. Butta, lan but diye yazılır mı? Artist. But neyin budu? Ha lan onu yazmadık. Mesela hindi budu olabilir mi bu? Onu da bilemedim ya. Doğru bak aslında. Biber salçasında boya, tulum peynirinde nişasta, pekmezde delta fruktoz maltoz rafinoz, enerji içeceğinde ilaç etken maddesi, çikolatada sildenafil. Sildenafil nedir? Sildenafil o uçuran, kanatlandıran mavi hap var ya, onun etken maddesi. Siyah çay, gıda boyası. Dün bunu ben de sosyal medyada paylaştım. Siyah çay. Ya öyle firmalar var ki baktığın zaman diyorsun ki ulan bundan zaten bir şey alınmaz ki. Bir firma kurmuş. Gıda, ticaret, taahhüt, işte sanat, organizasyon, aklına ne gelirse yapıştırmış hepsini. Boya var. Çayımız çok güzel, bir rengi var. Vallahi nefis. Hafter'i uçuran telefon. Dikkat, bu haberi dikkatli dinleyin. Yazan mı? Aşk olsun. Aşk o, böyle gizli bir görüşmeyi kim yazabilir? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Donald Trump'ın bile her sabah ne yazmış diye önce açıp okuduğu yazar kim olabilir? Soruyorum size. He? Kim olabilir? Tabii ki. Ta kendisi. Gazetecilerin en önde gideni, önde yürümekle yetinmeyeni, bayrak taşıyanı, ıslık çalanı, elindeki o bastonuyla bir tambur majör edasıyla arkasından bütün gazetecileri yürüteni. Gazeteciliğin geldiği son nokta, Allah buradan sonrası için korusun. Son nokta Ergün Diler Hazretleri. Dikkat, habere bakın şimdi. General Hafter Pentagon istediği için Moskova'ya uçtu. Herif söyledi zaten onu. Barış masasında Lockheed Martin CEO'su Houston'la Mark Esper'i aradı. Masadan. Masadan. Hani klasik bir Hollywood film şeyi var ya, bizde de yerleştim. Bakın televizyon dizilerinde çok kullanılıyor. Oturuyorlar böyle geyik yapıyorlar. Telefon çalıyor. Affedersiniz, buna bakmam lazım. Buna bakmam lazım. Telefon çalıyor Ergün Diler'in. Açıyor, masadan arayan var. Tanıdık. Arkadaki herkes olabilir. Herkes olabilir. Diyorlar ki Ergün bu telefonda konuşmaya başladı. Nerede diyor. Şu anda diyor Moskova'da masadayız. Gidiyor bak diyor ya çaktırmadan diyor kimle görüşüyor. Houston'la Mark Esper diyor. Vay diyor bizimki. Tamam bir şey kuruyor. Kalanı bende rahat ol karşım diyor. Toplantıyı terk et talimatını aldı. Ne? Evet telefonla konuştu. Toplantıyı terk et talimatını aldı. CIA'nin kullandığı Falcon 900 tipi uçakla Polonya'daki güvenli eve ulaştı. Güvenli ev mi? Ya sen ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Güvenli ev ne? İşte biraz daha şey, daha şekilli bir hikaye olsun diye. Güvenli ev. Tanık koruma programına da aldırırlar mı acaba? He? Ya aldırırlarsa bizim aradığımız bir eleman var. Gözünü seveyim. Ergün sen tanıyorsundur. Şunla bir konuş. Hafif tombulcaydı. Göbekli bir oğlan böyle gürbüz, gül yanaklı bir şey. Saçlar çok gür oradan tanırsın. Böyle arkaya doğru bayağı ciddi saç var herifte. Tombul bir oğlan, güler yüzlü. Ay balan falan diye konuşuyor genelde. Bir ona bakar mı? Aynı koruma programındaysa. Ne olur senin tanıdığın vardır. Biz şey yapamıyoruz çünkü. Bilmiyoruz. Bir şey yaparsın. Bir de konuşursan aramızda kalsın bu bölümü. Onun bir denizaltısı var iki kişilik. Bir şey yaparsan. Ya onu Türkiye'ye bir haber yollarsa. Bunu satmıyorum. Bunu bir arkadaşa şey hediye edeceğim diye. Heh gözünü seveyim. Bir şey yapsan. Bir aracı ol. Yardımcı olun Mehmet Ali Bey. Vallahi yazmış herif birinci sayfa. Birinci sayfada manşet haber bu. Ha? Hep fazla Homeland izlemekten. Ne olacak ki? Üfür üfür söyle. Salla istediğin gibi. Polonya'da güvenli eve gitti. Ne diyorsun? CIA'nin güvenli evi mi? Evet. Tanık koruma programında. Bundan sonra yapacağınız her türlü açıklama hakkınızda delil olarak kullanılabilir. Bize haber vermeden Polonya hükümeti öyle demiş diyorlar. Bir komiser gelmiş, kart uzatmış. Demiş ki aklınıza bir şey gelirse lütfen beni arayın. Ha unutmadan. Bize haber vermeden şehri terk etmeyin. Böyle. Böyle. Olay böyle gelişiyor. Her gün yazdıysa doğrudur. Of, Deniz Zeki faciası var. Deniz Seki değil bak, Deniz Zeki faciası. Ya bir ölüm ya, bir ölüm ya. Gencecik bir kadını, 36 yaşında bir kadını. İlişki kurduğu herif, pislik, kütle, birinci kattaki evinin balkonuna tırmanıp uykudayken bıçaklayarak öldürüyor. Gerçekten. Manisa'da. Diğer gazetelerde de var. Haberin başlığı ne? Deniz Zeki faciası. Niye? Kadıncağızın adı Deniz. Öldüren kütlenin adı da Zeki. İnsan değilsen böyle yaparsın bu haberin. Ne olacak ki? Deniz Zeki. Dikkat! Asit yağmuru. Ney? Meteoroloji uyardı. İstanbul'da Perşembe ve Pazar günleri asit yağmuru bekleniyor. O da mı bize kolçak oldu? Biz mi alacağız tedbiri? Ne yapalım? Vallahi kafaya tencere tava diye düşünüyorum. Genişçe şöyle. Eskiden lenger der, lengerlerle kafada şöyle. O tutar çünkü. Asit yağmurundan korunabilirsiniz. Yani her şeyi devletten bekleme. Yap kardeşim. Birazını da sen yap. Yayının sonunda bir tane daha Nazım şiiri okuyalım. Hazır Yatar Bursa Kalesi'nin elimdeyken. Yani bu benim de en sevdiğim kitaplarından bir tanesi. Bunun içindeki şiirler bana her zaman çok daha fazla hitap etmiştir. Buradan bir tane şiir okuruz şimdi. Ama şairin sözü üzerine söz söylemek adetimiz değil biliyorsunuz. Hele Nazım Hikmet kalibresinde bir şairin sözü üzerine. O yüzden müsaade ederseniz ben yayını kapatayım. Olur mu? Yayının kapanış anonslarını yapayım. Ondan sonra şiir okuyayım. Bugünün güzelliği kalsın o da. Yani ben de askıya bir tane şiir bırakmış olayım. Olur mu? Bu arada bir şey daha duyuracağım. Tekrar demin duyurmuştum ama arada gümledi. Bir kez daha duyurayım. Çiğdem Uslusoy Öz tam yayının böyle sallandığı şey saatlerde oldu. Bir izleyici, kendisi de bir tiyatro aşığı. Ben de bu askıda bilet kampanyasına katkıda bulunmak istiyorum. 26 Ocak Pazar günü İstanbul Kadıköy Moda sahnesinde sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyunu var. Latife Tekin'in müthiş eseri. Ona ben iki kişilik bilet aldım ve gişeye bıraktım diyor. Askıda bilet. Benim adımı söylesin. İki üniversite öğrencisi arkadaşım. Benim adımı söyleyerek o biletleri alabilirler. Sizden ricam yayından sonra iki öğrenci kardeşim toplamda iki bilet var. Bana unsal@unsalunlu.com'a bir mail atsın. Ben oradan iki öğrenci kardeşime vereceğim bunu. 26 Ocak Pazar gününe iki davetiye. Tamam. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk edip burada aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen konuşmak üzere hazır bulunmanıza. Gerçekten çok yürekten bir teşekkür, çünkü çok önemli. Çünkü biz birbirimizden korkmadan konuşmaya devam edersek ayırmaya çalışanlar kaybedecek. Bu kaçınılmaz. Direnmek mümkün. Biz yapıyoruz, yine yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Hiç aklımızdan çıkarmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Yayına nasıl katkıda bulunacağınızı da zaten yayının sonunda göstereceğim size. Ama yayının sonunda bugün 118. yaşını kutladığımız dünyanın en büyük şairlerinden biri Nazım Hikmet'le veda edeceğiz. Nazım Hikmet'ten bir şiirle. Dün 2,5-3 saate yakın dedim ya şiir aradım. O arada en sevdiğim şiirlerden birine de denk geldim. Hadi onunla bitirelim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoş geldin, kadınım benim, hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin, kadınım benim, hoş geldin. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin, kadınım benim, hoş geldin.